Dostlar hepinize selamlar. Amerika'ya nasıl geldim serisi tüm hızıyla devam ediyor demek isterdim ama tüm hızıyla değil, biraz yavaş devam ediyor. Çünkü 3 hafta önce en son yüklemiştim Apo ile olanı. Ben kendimkini ondan 2 hafta önce yüklemiştim. Şimdi Amerika'daki en yakın arkadaşlarımdan biri yine Mustafa yanımda. Mustafa'nın Amerika'ya nasıl geldiğini ve burada neler yaptığını biliyorsunuz, biraz değişik bir hikayesi var. Çünkü genç yaşta gelip burada şirket falan kurdu, videolardan hatırlayanlar bilir. Dinleyeceğiz. Bundan önce bu videoyu, yani bu podcast daha doğrusu, yapmamın sebebi tabii ki birincisi podcast farklı bir dünya. Artık insanlar işte abi biz halı sahaya gidiyorum, işte yolda dinliyorum, ne bileyim dışarıda dinliyorum, oyunumu oynarken dinliyorum, koşumu yaparken dinliyorum falan diyorlar. Hem de bu hani videolarda bir şeyler gösterip arkadaşlar şunu aldım bunu aldım diyorum mesela, adam videoya bakacak, vakit kaybedecek. Onun yerine sadece ses dinliyor. Ben de bunun ses olduğunu bildiğim için visual, burada görüntülü hiçbir şey yok. Farklı bir dünya yani burası. Bu tarz videolar isteyenler oluyor. Çünkü onlar için çekiyorum. Yorumlar falan geliyor. Instagram'da son fotoğrafın altında falan yorum yapıyorlar. Geçen hafta bir tane çocuk şey yazmış. Abi demiş, sana iki tane seçenek veriyorum. Ya yeni bir tane podcast çekersin ya yeni bir tane video yüklersin. Üçüncüsü yok. Pablo Escobar'ın meşhur bir lafı var ya. Ya mermi ya para diye. Yani. Ya rüşveti verip buradan geçeceğim ya da mermiyi yiyeceksin hesabı. Ya podcast ya video demiş. Videoları yüklemiştim ama şimdi podcast sırasındayız. Mustafa'nın hikayesini dinleyeceğiz. Kanka öncelikle hoş geldin.
Merhaba kanki, hoş bulduk.
Mustafa çok heyecanlı. Podcast ne diye sordu bana. önce podcast'ın bir anlatmak zorunda kaldım. Şimdi tamam ya, hoşuma gitti benim. Yenen bir şeyim falan dedi yani ama yenmiyor, ama hikayesini bakalım dinleyeceğiz.
İyi, güzel, rezil de olduk.
Şimdi Musti'cim sen Amerika'dan, ben buradaki hikayeni biliyorum az çok ama Amerika'ya gelme fikri sana nereden oluştu yani? Nereden kafana esti Türkiye'de kendi haline takılırken?
Kanki ben lise eğitimimi alırken 2014 yılında okula bir ekip geldi. İşte biz dedi yurt dışına gezi planlıyoruz. İngiltere olsun, Amerika olsun, Mısır olsun, her yeri söylediler. Ve biz de okulda o zamanlar bursluyduk. Dediler işte siz giderseniz şöyle indirim yaparız falan. Ailemizin maddi durumu da iyi değildi. Ama ben de bir heyecan, bir yurt dışı. Hiç uçağa bile binmemiştim. İlk uçağa binişim de o zaman oldu zaten. Amerika'ya gelişimde oldu.
Benim de öyle olmuştu ya.
2500 dolar mı neydi ücreti? Bir aylık bir tatildi. İşte Boston, New York, Pennsylvania, Philadelphia falan var ya. Oraları gezecektik. 2500-3000 dolar verdik. Türk Hava Yolları'yla geldik. 15-20 gün kaldık. O süre zarfında İşte tanıdım, Boston'ı gördüm, dedim ya ne kadar güzel Amerika ya dedim. İnsanlara baktım, öğrencilere baktım. Böyle bir farklı bir hayat ya. Herkes güzel yaşıyormuş gibi bir his geldi. Bu ne dedim ya. 15-20 gün kaldı. İçimde ben dedim keşke dedim şurada dönmesem ya dedim. Böyle bir imkan olsa da dönmesem. Ama 16-17 yaşındayım. Geri döndüm, eğitimime devam ettim. Üniversiteyi kazandık. Antalya'da iç mimarlık okumaya başladım. Ama bir şeylerin iyi gitmediğini, hani iç mimarlık mezun olacağız, kısacası mutlu değildim yani, bir sanki boşuna bölümünde, öylesine yani, öylesine bir okuyordum yani.
Okuyan birçok kişinin yaptığı şöyle hatalar oluyor. Benim de arkadaşım beraber, arkadaşım dedim yani, internetten tanıyorum, YouTube'dan beraber para kazanıyorduk. Çocuk zeki bir çocuk, çalışkan da bir çocuk. Bir tercih yapmış, bak 430 puan yapmış matematikten. Bir tercih yapmış çocuk, o, hatırlamıyorum şimdi tam da, yanlış olmasın, örnek veriyorum. Yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği. Üçünü mesela yazmış böyle, bütün şehirleri falan dolan. Dedim oğlum bu nasıl tercih listesi? Sen inşaat mühendisi mi olmak istiyorsun, yazılım mühendisi mi olmak istiyorsun, endüstri mühendisi mi olmak istiyorsun? Birini seçsem mesela, inşaat mühendisi olduğunu varsayalım senin. Atıyorum senin Ahmet ismi. Ahmet 1 inşaat mühendisine gitsin. Ahmet 2 de mesela yazılıma gitsin. Senin okuduğun bölüm, ortamın, hayatın ve ileride olacağın kişi tamamen farklı olacak. İki bölümde seni farklı birer insan, farklı bir kariyer sunacak sana. Abi sen nasıl böyle hani mühendis olayım da ne olursa olsun, doktor olayım da ne olursa olsun, böyle bir algı var hani, meslek hastalığı var, meslek fetişi var Türkiye'de. Mimarlık da bunlardan biri gibi galiba.
İç mimarlık, ben kim iç mimarlık kim, ben hiç de anlamam açıkçası yani. Sadece.
Ama havalı biraz.
Ama havalı işte, mimarlık okuyor. Tamam hevesin oluyor bir şeyler, ne bileyim dizayn ediyorsun gibisinden, ama yok yani hani o şimdi, bana göre değil yani.
Oğlum ne okuyor? İç mimar demek var. Bizimkilere soruyorlar. Oğlum ne okuyor? Besyo. Besyo ne lan? Besyo mu? O ne ya? Yeniyor mu falan diyor millet. Spor akademisi kardeşim ya. Ne yenmesi ya?
Kim? Ben ne istiyorsam hani, ben isterdim ki mesela cidden işletmeye devam edeyim. Sonra bir işin başına geçeyim. Hani bir kendi işimi kurayım. Hep bu herkesin hayallerinden biridir belki, ama benimki bu baskındı. Yani bir bölüm yoktu. Hani herkes bir doktor olmak ister ya, onun yani için çalışır. Bende yoktu öyle bir şey. Biz basketbol oynadık. Hani belki Besu'ya gitmem gerekirdi. Evet. Öyleyiz ama yani oraya da mesela millet ne der korkusuyla oraya da gitmedik.
Tabii Besu'ya biraz çünkü kaybedenler kulübüdür. Besu'ya diye okuyan varsa selam olsun.
Oraya gitmekti yani belki de. İşte kanki o zaman 2016'da baktım bir şeyler düzgün gitmiyor. Ailemle görüştüm. Maddi anlamda iyi değil yani. Hemen işe gireyim dedim. Dedim 3-5 ay. Ben uçak biletimi biriktiririm dedim. Öğrenci vizesi, diğer vizeleri almak hep zor gözüyle baktım ve zaten hali hazırda olan turist vizemi, 2024'e kadar geçerli olan turist vizemi kullanayım. Ben Amerika'ya geleyim. Belki burada bir yol bulurum. Hani eğitim hayatımı belki burada devam ettiririm. Dilimi geliştiririm. Böyle bir hedefle 3-5 aylığına geleyim dedim. Paramı biriktirdim çalışarak. Geldim, cebimde 2-3 bin dolar vardı. 2-3 aylık bir Türk bir ablam, abim sağ olsun bana bir oda verdiler. Onlara 700-800 dolara bir oda kiraladım. Ve burada gezmeye başladım. Bu süre zarfında, aynen Boston'daydım. New York'u da gezdim aynı zamanda da. Bu süre zarfında yani çok para harcamamam gerekiyordu. Sadece araştırmam gerekiyordu. Ne yapabilirim? Bir yol bulmam gerekiyordu. Türkiye'de de hani döneyim, öğrenci vizesi alayım dersem bir okula para vermem gerekiyor. O para da bende yok. Bir iki yol buldum dedim ne yapabilirim. Dediler ki sen burada turist vizeni öğrenci vizesine değiştirebilirsin. İlk başta dedim ki Allah Allah nasıl oluyor o ya falan şaşırdım. Araştırdım bir avukatla görüştük. Vizeye değil ama yani öyle direkt vizen değişmiyor pasaportta ama. Dediler ki senin Amerika'daki statünü turistsin geziyorsun ama bunu biz öğrenciye çevirebiliriz.
Aynen burada... Zaten bahsetmiştik daha önceden. Vize olmuyor sizde. Hani Türkiye'ye gittiğinizde gerek konsolosluğa vize almanız gerekiyor ama Amerika'nın içinde statünüz oluyor. Zaten vize ve statü birbirinden farklı şeyler. Bunun Google'a falan araştırıp bakabilirsiniz.
Ondan sonra başvurduk ve bana bir yıl boyunca cevap gelmedi. Ve bu süre zarfında işte biliyorsunuz harcamalarım oluyordu ailemden işte. Çok zordum yani hiç böyle bir sağa sola gezmeye gidemeden dayandım o öğrenci yani. Statüm gelsin diye. Bekledim ve bu süre zarfında da o kadar boşsun, Amerika'dasın, kafam bir şekilde çalışmak zorunda, çalışıyor. Sağa solu görüyorsun, fırsat arıyorsun, ne yapabilirim, hep yeni bir şeyler üretmek istiyorsun. Çünkü Türkiye'deki gibi bir şey üretiyorsun, kimse peşinden koşmuyor orada. Ama burada bir şey ürettikten sonra yolun açık yani. Eğer cidden mantıklı, güzel bir şeyse, ihtiyaç olan bir şeyse herkesten destek alabiliyorsun. Ben de bu süre zarfında olsam işte şey buldum. Bu şu anki yapmış olduğum catering, sipariş, işte teslim etmek, hı hı. Restoranlardan teslim atmak. Böyle bir fikir buldum. Dedim başlayalım. Ve şirket açmakla 600 dolar falan şeye vergi veriyorsun. Bir yıllık state'e. Başka da bir şey yok. Yani, şirketim var.
Şirket açmak Amerika'da çok kolay. Bununla ilgili istiyorsanız ayrı bir podcast çekeriz ama ben de biliyorsunuz Delivery'de kendi şirketimi kurdum. Fit Traveler LLC'yi. Çok basit şirket açmak. Yani mühim olan atıyorum restoran açacaksan restoranın tutacağın dükkan, ödeyeceğin kira, dükkana yapacağın iç masraf, alacağın işte ocaktır, fırındır, şudur. Onlar böyle 50 bin, 60 bin, 100 bin neyse artık bir takım dolar tutuyor. Hal atıyorum AVM'de bir yer açıyorsun mesela kiosk açıyorsun bir telefoncu falan açıyorsun. Onu mesela 10 bin dolar, 15 bin dolar açıyor. Çünkü bütün para AVM'ye gidiyor ama kurduğun iş benimki gibi mesela online'sa ya da seninkinde de yine çok fazla masraf gerektiren bir şey olmadığı için ucuz bir şeye kurabiliyorsun.
Ya bir de bu şirketi açtıktan sonra ben ilk başta hani bilmiyoruz daha toyuz. O şirket açtım acaba Amerika'da kalabilir miyim oldu. Yani. Ki öyle de değilmiş mesela. Dediler ki ya öyle o zaman herkes şirket açar dediler 600 dolara herkes kalır. Bu şirketinde dediler işte harcamaların olması lazım, vergi ödemen lazım, işte gelirin olması lazım. Bir Amerika'ya yatırım yapman lazım. Ya bu süre zarfında işte babamla görüştüm. Baba dedim böyle böyle şirket açtım. Ben öğrenci statümü beklerken bu şirketim ben çalışamıyorum ama çalıştırabildiğim için elemanlar arıyorsun. Elemanların senin için çalışıyor. Ve ilk zamanlar çok hani işim yoktu, iş güç yoktu. Kendi başıma restoranlarla anlaştım. İşte bir iki şirketle anlaştım. Onlar bana sipariş gönderiyordu. Ben arkadaşlarımı işte bu çalışanları buradaki Brezilyalı vardı falan bir tane çalışan. Onları gönderiyordum falan ama para kazanmıyordum. Sadece yaşıyordum burada. Ev kiram dönüyordu. Ama gel gör bir senedir... bunun üzerinde yoğunlaştım ve bu süre zarfında da ailemle görüştüm. Bakın dedim ben burada böyle bir şey yaptım. Eğer burada kalmamı sağlayabilecek bir yatırım yaparsak üstüne işte bu şirkete Türkiye'den para göndermemiz gerekiyor.
Yani şirket aslında ufak bir şirket. Şirketin mantığı da restorandan anlaşıyorsunuz. Restorana diyorsunuz ki atıyorum senin catering order'ın var. Bu order ama senin driver'ın yok diyeyim. Sürücün yok yani kuryen yok. Senin yerine ben götüreyim bu kuryeyi. Sen order'ı bana gönder. Ben de kurye göndereceğim. Sen de bana atıyorum. Örnek veriyorum X dolar ver. Bu aldığın doların bir kısmını driver'a veriyorsun sürücüye. Bir kısmını da sen kendi yaşam masraflarını karşılıyorsun. O şekilde devam ediyor şirket.
Aynen öyle. O zamanlar reklam yapacak param da yoktu. O yüzden ne varsa elimde onunla geçindim. Yani iki restoranım varsa günlük 4 siparişle geçindim. İşte günlük masraflarım çıkıyordu. Ama gün geçtikçe 5 dolar 10 dolar kenara ata ata reklam yapmaya başladım. Adımı duyurmaya başladım. İşte dediler işte Mustafa böyle bir iş yapıyorlarmış dediler. Tanıdığımız, sürekli gittiğimiz restoranlar yaptığımız işi beğendi. Yavaş yavaş büyüdü. İki restoran oldu. 12-13 restoran mesela. Hı hı. Ve işte Türkiye'den babam bana destek oldu. İşte para gönderdi ve burada gene aynı şekilde öğrenci statüm bekliyordum. Öğrenci statüm kabul geldi. Dil okuluna başladım. 1-2 ay dil okuluna gittim. Ama işlerim çok yoğun olduğu için dil okulundan işte şey yapmam gerekiyordu yani. Ya dil okuluna gideceğim, eğitim alacağım ya da işimi ilerleteceğim. Karar vermem gerekiyordu. Ya okul okuyacağım ama okul okumak için para gerekiyor. Parayı kazanmam için iş gerekiyor. Çalışamıyorum. Ya şirketime devam edeceğim ya okul. Bu kararı işte geçen yıl verdim. Ekim'de falan. Dedim ben şirketime devam edeceğim yani. Dedim ben şirketimden paramı kazanırım. Zamanı gelince de okurum. O yüzden okulu nasıl okula gitmemi araştırırken dediler ki yatırımcı olman lazım. Ben Türkiye'ye dönemem dedim. Öğrenci statüsüne çevirdim. Tekrar dönersem gelemem. O zaman öğrenci statüsünden yatırımcı statüsüne geç dediler. Bunun nasıl olacağını sordum. Ve dediler ki zaten hala hazırda bir şirketim var. Yapman gereken tek şey bu şirketin iyi güzel bir business plan yapmak. Bu da en önemli şeydi. Avukatın söyledi yani güzel bir business plan yapacaksın ki önümüzdeki senelerde kaç para kazanacaksın? Devlete kaç para vergi vereceksin? Kendini nasıl geçindireceksin? Kaç kişiye istihdam sağlayacaksın? Bunların planını yapıyorsun. Evet. Ve bu planı en iyi şekilde hazırlarsan 10 bin dolar bile yatırım yapsan yatırımcı vizesi almana sana sıkıntı olmuyor yani veriyorlar.
Yani burada bir ücret sıkıntısı yok. Vize konusunda şunu ekleyeceğim. Buradan mesela vizenizi F1'a çevirdiniz, turiste çevirdiniz, yatırımcıya çevirdiniz. Statünüz dönüyor. Sizde vize olmuyor. Türkiye'ye giderseniz bir daha konsolosluğa uğramanız lazım. Tekrardan bir vize randevusu, vize görüşmesi falan filan bu süreçler. O yüzden Türkiye'ye gitmek vize değiştikten sonra sıkıntılı. Kafanıza göre gidip gelemiyorsunuz yani. Şirkette de business plan gerçekten çok önemli. Business plan ne kadar iyiyse o kadar çok vize statü alma ihtimaliniz yüksek ve bir ücret sınırlaması yok. Yani bu gerçekten avukatlar tarafından bize söylenen bilgi. Hani bir ücret sınırlaması 10 bin dolarmış, 5 bin dolarmış böyle bir sınırlama yok. Sadece yaptığın işle uyumlu olacak. Yani ben 5 bin dolara restoran açtım. Hani olmaz. Atıyorum 300 bin dolara ben AVM'de küçük bir telefon tamircisi açtım. Olmaz. 300 bin dolar fazla para. Yani o parayla yaptığın iş uyumlu olacak. Verdiğin vergi, çalıştırdığın, istihdam sağladığın insan sayısı falan bunlar tabii ki burada çok önemli kıstas.
Ya işte böyle geldik gitti kardeşim. İşte para kazanmaya başladık. Şirketimizi büyüttük. Daha çok restoranla anlaştık. Yatırımcı statüsüne başvurduk. Yatırımcı statümüze hani pre-approve belli bir kısmına onay verdiler. Hala son kısmını bekliyorum. Ama hala yani keşke ben ilk başta burada öğrenci statüsüne değiştirdiğimde Türkiye'de şey vardı. Yasak vardı bir süre. Kimse vize alamıyordu. Ben o korkuyla değiştirdim ama şu anki aklım olsa dönerdim. Öğrenci vizemi alırdım, gelirdim. Yatırımımı yapardım, öyle kalırdım.
Yani.
Hani her şeyi geçtim. Şu anda bir şirketim var. Evime istediğim zaman da gidiyorum, istediğim zaman da geziyorum, tozuyorum. Ve kendim bir şeyle uğraşıyorum. Kimseye hesap verme zorunluluğum
tabii,
yok.
Patron olmanın ayrı bir relaxlığı var zaten. Yani şirket kurduğunuz zaman hep şunu derler, atıyorum burada bir sene mesela sen sıkıntı çektin. Bir sene mesela insanlar rahat rahat atıyorum okuluna gidip takılırken sen bir sene boyunca restoran nasıl bulacağım, işte driver nasıl bulacağım, order'ı işte bu siparişi kime attıracağım falan diye uğraştın, sıkıntı çektin.
Kimseyi bilmiyorsun.
Yani kademe kademe oldu.
Kimse de araba yok. Arabayla yapılan bir iş. Araba alacak para yok. Hiçbir şey yok. Kendimde araba yoktu. Ehliyetim yoktu benim.
Yani.
Çünkü statü bekliyorsun ve statü beklerken ehliyet alamıyorsun ya. Adamlar diyor ki bana öğrenci olduğuna dair belge göster bastın. Bende de yok.
Aynen.
Florida'ya gittim, oradan aldım, buraya geldim. Ya bunlar orada ben bir emek harcadım. Bir cefa yani ne derler?
Cefasını
çektim. Şimdi vefasını sürmek için.
Sefasını oğlum.
Vefa ne lan?
Vefa İstanbul'a bir semtede hocam. Sefa.
İşte sefasını sürmek için daha fazla çalışıyorum. Daha fazla büyütmeye çalışıyorum. Kaliforniya'ya açtım, bir risk aldım. İşte orada mesela bir Türk arkadaşımız orada. Hı-hı. Mesela şu an o kontrol ediyor. Ona da bir ekmek kapısı çıktı.
Evet.
Yani o orada yönetiyor. Ben burada kendi işte burada yönetiyorum. Oradan da ekmek kazanıyorum. Oradakilere de ekmek kazanıyorum. Şu an 20-25 tane çalışanım var. Yan gelip yatmıyorum. O adam para kazanıyor gibi düşünülmesin ama ben...
Ya tabii uğraşıyorsun yine.
Uğraşıyorum ve bunun ekmeğini de yiyeceğiz. Daha tabii. Yiyoruz ama daha fazla yiyeceğiz. Ama hala da aynı zamanda Türkiye'ye dönüşüm yok. Çünkü statü değiştirdim. Hala evet. Türkiye gözünde ben bir turistim burada. Aynen. Ama Amerika için ben burada legal bir şekilde öğrenci statüsüne, yatırımcı statüsüne geçmeye çalışan bir startup şirketi olan
aynen. Biri olarak bir gözüküyorsun.
21-22 yaşında bir arkadaşınız.
Aynen, güzel bir hikaye. Bu hikayenin gerçekten enteresan, yani normal sıradan bir hikaye değil. Güzel sonuçlanacağını, güzel bir şeye devam edeceğini, yani sonuç final bir şey yok da yani güzel bir şeye devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü mutluluk yolculuğun ta kendisinde, yolun sonunda değil. Daha fazla bu şekilde eğer ki podcast bekliyorsanız, senin mesela şirketi nasıl kurduğundan, nasıl başladı işte, nasıl büyüttü, onunla ilgili belki bir ileride
paylaşmak isterim gibi. Aynen.
Ya da bununla ilgili video daha mantıklı olabilir belki, göstere göstere yani şirket nasıldı, nereden ne alıyorduk, ne yapıyorduk falan, ciroları şunları bunları, öyle bir şey ileride düşünülebilir. Öyle kanka, teşekkür ediyorum sana.
Ben teşekkür ederim.
Bu podcast'a katılman benim için bir şerefti.
Aynen, bilmesem de anlamını.
Aynen, artık öğrenmiş oldun. Katıldım. Yenen bir şey değil. Dostlar, podcast'in sonuna geldik. 20 dakika dolmak üzere, 17 dakika olmuş. Bir podcast daha bitti. Bu şekilde podcast'ların gelmesini istiyorsanız, bana bu podcast'i çektiren, motivasyonu sağlayan kişiler kendilerini biliyorlar. Instagram fotoğrafımın altına, son fotoğrafımın altına, birkaç fotoğrafın altına işte, son iki fotoğrafın altına neyse yorum yapıp, kardeşim abi işte podcastler dinliyoruz yani diyen. Çünkü ben burada dediğim gibi yorumları göremiyorum. Instagram gibi değil, YouTube gibi değil. Bu Spotify'da var, Anchor'da var, Google Podcast'te var. Ben göremediğim için yorumları şey istiyorum yani sizden, bir feedback istiyorum. Bu feedback'i de bir tek Instagram'da yapabilirsiniz şu an. YouTube'da da çünkü bildirim geliyor ama Instagram'da yorumlarda ve storylerinizde eğer ki bu podcast'i paylaşırsanız ve beni etiketlerseniz mention geliyor bana. Storylerde daha çok mention'dan, daha en üstte geliyor. Yorumlara bazen göremiyorum çünkü çok yorum olduğu için, ama bu şekilde yaparsanız devam ederiz podcast'lere dostlar. Eğer ki yorum gelmezse hiç bende yani demek ki dinlenmiyor, izlenmiyor diye düşünüp videolara yoğunluk veririm. O da kötü bir şey değil yani, sonuçta her türlü üretmeye, değer üretmeye devam. Siz de Amerika'ya gelmek, Avrupa'ya gitmek, Dubai'de yaşamak veya Tayland'da bir tane neydi onun ismi ya, yengeç dükkanı kurmak istiyorsanız, ne istiyorsanız isteyin. Hayalleriniz büyük veya Amerikan veya atıyorum dolarlar üzerine, euro üzerine, Ferrari içeren, Lamborghini içeren, işte güzel kızlar veya yakışıklı erkekler içeren hayaller olmak zorunda değil. Hayalleriniz sadece size ait olmalı ve sizin, yani hakikaten kendinizi bilip ben bunu yaparım, ben bunu yapabilirim dediğiniz hayaller olmalı. Sizin neyi yapıp neyi yapamayacağınızı sizden daha iyi kimse bilemez. Yani hani rehber öğretmenleri falan vardır böyle, o çocuğun bölüm seçecek, hangi bölüme gitsen falan, rehber öğretmeni bakar abi bu bölümün atamaları iyi, bunu seç falan. Ya, atama ne kardeşim ya, atama ne ya, ömür boyu ben seçeceğim mesleği, Allah aşkına ömür boyu yapacağım mesleği ben bir tane KPSS sınavına mı bağlı olarak seçeceğim? Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde yapmayın. Tamamen olay şundan ibaret. Gary Vee'nin çok güzel bir sözü, ben de çok severim. Aynanın karşısına geçiyorsunuz ve kendinize soruyorsunuz, diyorsunuz ki ben hayatım boyunca hani ölene kadar ne yapmak istiyorum? Ben ölene kadar her gün ne yapmak istiyorum? Beni ne mutlu eder diye soruyorsunuz kendinize. Cevabınızı aldığınızda o işin üzerine gidiyorsunuz dostlar. Dinlediğiniz için teşekkürler tekrardan. Yorumlarınızı bekliyorum podcast ile ilgili. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.